Ayrım 12. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins. Sayfa 178. Ülke aynı zamanda doğal güzelliklerle de bezenmişti. Hem Atlantik hem de Pasifik kıyılarında palmiye dizili muhteşem plajlar, görkemli dağlar, Kuzey Amerika'nın batısındaki büyük ovalara rakip olabilecek pampalar ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin, engin yağmur ormanları. İnsanlarının da yerel Taironaslardan Afrika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'ya kadar uzanan çeşitli etnik kökenlerin fiziksel, kültürel ve sanatsal niteliklerini birleştiren kendilerine has bir özelliği vardı. Tarihsel açıdan Latin Amerikan tarih ve kültüründe önemli bir rol oynayan Kolombiya, sömürge döneminde Peru'nun kuzeyi ile Costa Rica'nın güneyi arasında kalan tüm İspanyol topraklarının genel valisinin mekanıydı. Büyük altın kalyonu filoları, paha biçilmez hazineleri, Şili ve Arjantin kadar güneyden İspanya'daki limanlara götürmek için Kolombiya'nın kılıç şehri Cartagena'dan yelken açarlardı. Bağımsızlık savaşlarının birçok önemli olayı Kolombiya'dan geçmiştir. Örneğin Simon Bolivar komutasındaki güçler İspanyol kral taraftarlarını 1819'da Boyaca Savaşı'nda yenmişlerdi. Günümüzde Kolombiya, Latin Amerika'nın en yetenekli yazar, artist, filozof ve diğer entelektüellerinin bazıları ile birlikte finansal olarak tutarlı ve göreceli olarak demokratik hükümetleriyle ün salmıştır. Aynı zamanda Başkan Kennedy'nin Latin Amerika'daki ülke inşası programları içinde bir model olmuştur. Guatemala'nın aksine CIA yapımı olmayan ve Nikaragua'nın aksine hem sadece diktatörlere hem de komünistlere alternatif olarak seçilmiş bir hükümeti sahip olmuştur. Son olarak güçlü Brezilya ve Arjantin dahil başka birçok ülkenin aksine Kolombiya, Birleşik Devletleri güvensizlik göstermemiştir. Uyuşturucu kartelleri lekesine rağmen Kolombiya'nın güvenilir müttefik imajı devam etmiştir. A. Ne var ki Kolombiya tarihin ihtişamı nefret ve şiddetle gölgelenmiştir. İspanya Genel Valisi'nin mekanı aynı zamanda Engizisyon'un da eviydi. Muhteşem kaleler, malikaneler ve şehirler Hintli ve Afrikalı kölelerin kemikleri üzerine inşa edilmişti. Altın kalyonlarında taşınan hazineler, kolay nakletmek için eritilmiş kutsal nesneler ve sanat şaheserleri eski halkların kalplerinden sökülmüştü. Vakur kültürler istilacıların kılıçları ve hastalıklarla yok olmuştur. Yakın geçmişte 1945'te yapılan tartışmalı bir başkanlık seçimi siyasi partiler arasında derin bir ayrıma yol açmış ve 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği La Violencia'ya. 1. Kolombiya'da liberal popülist aday George Eliezer Gaitan'ın öldürülmesiyle başlayan ve şiddet diye adlandırılan olaylar zinciri. Çevirenin notu. 1948-1957 neden olmuştu? Tüm çelişki ve ironiye rağmen gerek Washington gerekse Wall Street tarihsel olarak Kolombiya'yı Pan-Amerikan ticari ve siyasi çıkarlarının korunması için vazgeçilmez bir etken olarak görmüşlerdir. Bunun Kolombiya'nın kritik coğrafik konumuna ek olarak yarım küredeki liderlerin ilham ve rehberlik için Bogota'ya baktıkları görüşü ve ülkenin hem kahve, muz, tekstil, mücevherat, çiçek, yağ, kokain gibi Birleşik Devletler'de satılan birçok ürünün kaynağı hem de bizim ürettiğimiz mal ve hizmetlerin alıcısı olması da dahil birçok nedeni vardır. 20. yüzyılın sonlarında Kolombiya'ya sattığımız en önemli hizmetlerden birisi de mühendislik ve inşaat konularında uzmanlıktı. Kolombiya çalıştığım birçok yere benziyordu. Ülkeyi yüklü miktarda borç altına sokacak projeler üretip sonra da bu projelerden elde edilen geliri ve kendi doğal kaynaklarını kullanarak bu borcu ödeme kapasitesinin olduğunu göstermek kolaydı. Dolayısıyla enerji dağıtım ağları, otoyollar ve iletişim sistemlerine yapılacak büyük yatırımlar, Kolombiya'nın engin gaz ve petrol kaynaklarını barındıran ama gelişmemiş Amazon bölgelerinin açmasına yardım edecek, bu projelerde borcun ve faizinin geri ödenmesi için gerekli geliri yaratacaktı. Teori buydu. Ama dünya çapındaki gerçek emellerimizde tutarlı olan gerçek ise, küresel imparatorluğun çıkarları için Bogota'yı boyunduruk altına almaktı. Benim işim ise diğer birçok yerde olduğu gibi büyük miktarda kredi için ortamı hazırlamaktı. Kolombiya'nın bir Torrijos'a sahip olma şansı yoktu. Dolayısıyla şişirilmiş ekonomik ve elektrik yükü tahminleri üretmekten başka yapabileceğim bir şey olmadığı sonucuna vardım. İşimle ilgili olarak ara sıra duyduğum suçluluk hissi dışında Kolombiya benim için kişisel bir barınak haline geldi. En ile birlikte 1970'lerin başlarında o da birkaç ay geçirmiş, hatta Karayip sahilindeki dağlarda küçük bir kahve çiftliği için bir peşinat bile ödemiştik. Sanırım o dönemde birlikte geçirdiğimiz zaman, önceki yıllarda birbirimizde açtığımız yaraları iyileştirmeye en yaklaştığımız anlardı. Ama sonunda yaralar çok derine gittiği için ülke ile gerçek tanışıklığım ancak evliliğimizin sona ermesinden sonra gerçekleşebildi. 1970'lerde Maine bir dizi hidroelektrik tesis ile ormanın derinliklerinden dağların tepelerindeki şehirlere enerji nakil hatları da dahil olmak üzere birçok altyapı projesi geliştirme ihalesi verilmişti. Benim de bir sahil şehri olan Barranquilla'daki bir ofisim vardı. Ve hayatımda güçlü bir değişim nedeni olacak o güzel Kolombiyalı kadınla 1997 senesinde orada tanıştım. Pola'nın çoğu yabancının bir Kolombiyalı da beklemediği uzun sarı saçları ve harikulade yeşil gözleri vardı. Anne ve babası Kuzey İtalya'dan gelmişlerdi. O da soyu gereği moda tasarımcısı olmuştu. Sonra da bir adım daha ileri gitmiş, tasarımlarının giysilere dönüştüğü küçük bir imalathane kurmuştu. Tasarımları ülkesinde olduğu kadar Panama ve Venezuela'daki lüks butiklerde satılıyordu. Çok seveceğim bir kişiliği vardı. Biten evliliğimin ardından geçirdiğim bunalımları atlatmamda ve kadınlara karşı çok olumsuzlaşan tavırlarımın bir kısmının üstesinden gelmemde bana yardımcı oldu. Aynı zamanda işimde verdiğim kararların sonuçları hakkında da bana çok şey öğretti. Daha önce de söylediğim gibi yaşam kontrolümüz dışında gelişen bir dizi rastlantıdan oluşur. Benim durumumda bunların arasında kırsal New Hampshire'da sadece erkeklerin devam ettiği bir okulda öğretmenlik yapan bir babanın oğlu olarak yetişmiş olmak, Anne ve onun Frank amcasıyla tanışmış olmak, Vietnam Savaşı ve Einar Grieve ile tanışmış olmak da vardı. Ancak bu rastlantılarda karşılaştığınız zaman bir seçim yapmak durumunda kalırız. Nasıl karşılık verdiğimiz rastlantılar karşısında eylemlerimiz belirleyici olur. Örneğin o okulda başarılı olmak, Anne ile evlenmek, barış gücüne gitmek ve bir ekonomik tetikçi olmaya karar vermek. Bu kararların tümü beni hayatta şu anda bulunduğum konuma getirmişti. Bir diğer rastlantı da Pola idi ve onun üzerindeki etkisi beni hayatımın akışını değiştirecek eylemlerde bulunmaya itecekti. Onu tanıyana kadar hep sistemin bir parçası olmuştum. Sık sık kendimi yaptıklarımı sorgularken bulmuş, bazen de suçluluk duymuştum ama her zaman sistem içinde kalmamı haklı çıkartacak bir bahane bulmuştum. Belki de Pola tam zamanında karşıma çıkmıştı. Mümkündür ki zaten bir şeyler yapacaktım. Suudi Arabistan, İran ve Panama'daki deneyimlerim beni harekete geçmeye zorlayacaktı. Ama nasıl ki bir kadın, Claude'un ET'lerin saflarına katılmaya beni ikna etmekte etkili olmuştu, bir diğeri Pola da o sıralarda tam ihtiyacım olan araçtı. Kendimi sorgulamamı ve o rolü oynamaya devam ettiğim sürece hiçbir zaman mutlu olamayacağımı görmemi sağladı. 22. Amerikan Cumhuriyeti'ne karşı küresel imparatorluk. Açık konuşacağım dedi Pola bir gün bir kahvede otururken. Kızılderililer ve üzerine baraj yaptığı nehir boyunca yaşayan tüm çiftçiler senden nefret ediyorlar. Şehirde yaşayan ve doğrudan etkilenmeyen insanlar bile şantiyenize saldıran gerillalara karşı sempati duyuyorlar. Hükümetiniz bu insanlara komünist, terörist ve uyuşturucu kaçakçısı diyor ama gerçek şu ki onlar sadece aileleri senin şirketinin yok etmekte olduğu topraklar üzerinde yaşayan insanlar. Ona Manuel Torres'ten yeni bahsetmiştim. Manuel bir Maine mühendisi ve geçtiğimiz günlerde hidroelektrik santral şantiyemizde gerillalar tarafından saldırıya uğrayan adamlardan biriydi. Bir Kolombiya vatandaşıydı ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın o şantiyeye Amerikan vatandaşlarını göndermemizi yasaklayan kararından dolayı işe alınmıştı. Biz buna Kolombiyalılar harcanabilir doktrini diyorduk ve benim nefret etmeye başladığım bir görüşü sembolize ediyordu. Bu tip politikalara karşı olan duygularım kendimle yaşamamı gittikçe zorlaştırmaya başlamıştı. Manuel'in dediğine göre adamlar AK-47'leri ile havaya ve ayaklarına doğru ateş etmişler dedim Pola'ya. Anlatırken sakin gibi duruyordu ama neredeyse isteri nöbeti geçirecek gibi olduğunu biliyorum. Kimseye zarar vermemişler. Sadece onlara o mektubu verip sandallarını bindirip nehirden aşağı yollamışlar. Aman tanrım dedi Pola. Zavallı adam çok korkmuş olmalı. Tabii ki öyle. Ona adamların Kolombiya'nın en kötü şöhretli gerilla gruplarından PRC veya M19'a mı ait olduklarını düşündüğünü sordum. Ve ikisi de değil dedi. Ama mektupta yazanlara inandığını da ekledi. Pola getirmiş olduğum gazeteyi alarak mektubu yüksek sesle okudu. Her gün sadece hayatta kalabilmek için çalışan bizler, atalarımızın kanları üzerine yemin ederiz ki nehirlerimizin üzerinde barajlar yapılmasına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Bizler basit kızılderililer ve mestizolarız. 1. Amerikalılar da kızılderili ve Avrupalı karışımı olan insanları anlatmak için kullanılan terim, çevirenin notu. Ama topraklarımızın sular altında kalmasına seyirci kalmaktansa ölmeyi tercih ederiz. Kolombiyalı kardeşlerimizi uyarıyoruz. İnşaat şirketleri için çalışmaktan vazgeçin. Gazeteyi masanın üzerine bıraktı. Ona ne dedin? Bir an için duraksadım. Bir seçeneğim yoktu. resmi şirket politikasına uymak zorundaydım. Ona bunun bir çiftçinin yazacağı bir mektuba benzeyip benzemediğini sordum. Oturmuş sabırla bana bakıyordu. Omzunu silmekle yetindi. Göz göze geldik. Ah Pola, bu rolü oynamaktan nefret ediyorum. Sonra ne yaptın diye ısrar etti. Onu sindirmek için yumruğumu masaya indirdim. AK-47'li çiftçilerin ona mantıklı gelip gelmediklerini sordum. Sonra da AK-47'yi kimin icat ettiğini bilip bilmediğini sordum. Biliyor muymuş? Evet, ama cevabını zorlayabildim. Bir Rus dedi. Tabii haklı olduğunu, Mucit'in Kızıl Ordu'da madalya almış Kalaşnikov adında bir komünist olduğunu söyledim. O notu yazanların komünistler olduğunu anlamasını sağladım. Buna inanıyor musun diye sordu. Bir an durdum. Bu soruya dürüst olarak nasıl cevap verebilirdim? İran'ı ve Emin'in beni iki dünya arasında ortada bir yerde kalmış bir kişi olarak tanımlamasını anımsadım. Bir anlamda gerillalar saldırdığı zaman o kampta olmuş olmayı ya da gerillalardan biri olmayı istedim. Birden benliğimi garip bir duygu kapladı. Emin'i, doktoru ve Kolombiyalı asileri kıskanmak gibi. Onlar idealleri olan insanlardı. Gerçek dünyaları seçmişlerdi. Arada bir yerde ne idüğü, kime ait olduğu belirsiz toprak parçalarını değil. Yapacak bir işim var dedim sonunda. Nazikçe güldü. Nefret ediyorum diye devam ettim. Yıllar boyunca görüntüleri sürekli olarak gözümün önüne gelen insanları düşündüm. Tom Paine ve diğer devrim savaşı kahramanları, korsanlar ve öncüler. Onlar sınırlarda duruyorlardı, ortada değil. Fikirlerinin yanında durmuşlar ve sonuçlarını kabullenmişlerdi. Her gün işimden biraz daha nefret ediyorum. Elimi tuttu. İşinden? Gözlerimiz birbirine kenetlendi. Ne dediğini anlamıştım kendimden. Elimi sıkıp hafifçe başını salladı. Bunu söylemek bile beni birden rahatlatmıştı. Ne yapacaksın John? Verecek bir cevabım yoktu. Rahatlama duygusu savunmaya dönüşmüştü. Bilinen bahaneleri sıraladım. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Sistemi içeriden değiştirmek için yollar arıyordum. Ve eski bahanem, eğer ben gidersem yerime daha kötü birisi gelecekti. Ama bana bakışından bunların hiçbirisini yutmadığını görebiliyordum. Daha da kötüsü, kendimin de yutmadığını farkındaydım. Beni temel gerçeği anlamaya zorlamıştı. Suç işimde değil, bendeydi. Peki sen, diye sordum sonunda. Sen neye inanıyorsun? Bir iç geçirip elimi bırakırken konuyu değiştirmeye mi çalışıyorsun diye sordu. Başımı salladım. Tamam dedi. Onayladı. Ama bir şartla. Bu konuya başka bir gün geri döneceğiz. Eline bir kaşık alıp incelermiş gibi yaptı. Gerillaların bazılarının Rusya ve Çin'de de eğitildiklerini biliyorum. Kahvesini karıştırdı, sonra da kaşığı yaladı. Başka ne yapabilirler? Modern silahları ve sizin okullarınızdan çıkmış askerlerle savaşmayı öğrenmek zorundalar. Bazen malzeme almaya para bulmak için kokain satıyorlar. Başka nasıl silah alabilirler? Çok zor şartlarda karşı karşıyalar. Sizin Dünya Bankanız kendilerini savunmak için onlara yardım etmiyor. Aslında onları bu duruma getiren o. Kahvesinden bir yudum aldı. Davalarında haklı olduklarına inanıyorum. Elektrik sadece birkaç kişiye, Kolombiya'nın en zenginlerine yararlı olacak. Binlercesi ise sizin o barajınız yüzünden zehirlenen, su ve balıklardan dolayı ölecek. Bize, bana karşı çıkan insanlar hakkında bu kadar seveceğim bir şekilde konuştuğunu duymak ürpermeme neden oldu. Kollarımı ovuşturduğumu fark ettim. Gerillalar hakkında bu kadar çok şeyi nasıl biliyorsun? Daha kelimeler ağzımdan çıkarken içimden bir his cevabı bilmek istemediğimi söyledi. Onların bir kısmıyla aynı okula gittim dedi. Duraksadı, fincanını itti. Erkek kardeşim onların arasında katıldı. İşte ortaya çıkmıştı. İçim boşalmış gibi hissettim. Onun hakkında her şeyi bildiğimi sanıyordum ama bu, gözümün önünden eve gelip karısını yatakta başka bir adamla bulan bir adamın hayali geçti. Peki niye şimdiye kadar bir şey söylemedin? Gereksiz gözüktü. Neden söyleyecektim ki? Gurur duyulacak bir şey değil. Durdu. Onu 2 yıldan beri görmedim. Çok dikkatli olmak zorunda. Hayatta olduğunu nasıl biliyorsun? Bilmiyorum ama kısa bir süre önce hükümet adını arananlar listesine koydu. Bu iyiye işaret. Yargılayıcı olma ya da savunmaya geçme dürtüsüne engel olmaya çalışıyordum. Kıskandığımı fark etmeyeceğini ümit ettim. Nasıl oldu da onlardan biri oldu diye sordum. Şansıma gözlerini kahve fincanına dikmişti. Bir petrol şirketinin, sanırım Occidental idi, binasının dışında gösteri yaparken birkaç düzine arkadaşıyla birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir yerli kabilenin toprakları üzerindeki sondaj çalışmalarını protesto ediyorlardı. Üzerlerine saldıran askerler tarafından dövülüp hapse atıldılar. Dikkatini çekerim, yaptıkları yasa dışı hiçbir şey yoktu. Sadece o binanın dışında durup pankart sallayıp şarkı söylüyorlardı. yanındaki pencereden dışarıya baktı. Onu neredeyse 6 ay hapiste tuttular. Orada olanları bize hiç anlatmadı. Ama çıktığı zaman değişik bir insandı. Bu, Paula ile yapacağımız benzer birçok konuşmanın ilkiydi ve şimdi biliyorum ki bu konuşmalar ileride olacaklar için ortam hazırlıyorlardı. Kalbim parçalanıyordu ama hala cüzdanım ve 10 sene önce 1968'de NSA'nin profilimi çıkartırken bedelediği diğer zaaflarım tarafından yönetiliyordum. Bunu görmeye ve korsanlar ile diğer asileri olan tutkumun arasındaki derin duygularımla yüzleşmeye beni zorlayarak Paula kurtuluşa giden yola girmeme yardım etti. Kendi kişisel ikilemlerimin yanı sıra Kolombiya'da geçirdiğim süreler eski Amerikan Cumhuriyeti ile yeni küresel imparatorluk arasındaki ayrımı anlamam için de bana yardımcı oldu. Cumhuriyet dünyaya umut sunmuştu. Maddi olmaktan öte ahlaki ve felsefi bir temeli vardı. Herkese eşitlik ve adalet kavramları üzerine kurulmuştu. Ama gerçekçi de olabiliyordu. Sadece ütopik bir rüya değil, aynı zamanda yaşayan, nefes alan, yüce gönüllü bir varlıktı. Ezilmişleri bağrına basıp onları himaye edebiliyordu. Bir esin kaynağı ve aynı zamanda yabana atılamayacak da bir göçtü gerektiği zaman. İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi ilkelerini savunmak için harekete geçebiliyordu. Cumhuriyeti tehdit eden büyük şirketler, bankalar ve bürokrasi gibi kurumlar, dünyada köklü değişiklikler gerçekleştirmek için kullanılabilirlerdi. Bu tip kurumlar eğer isteseler hastalıklara, açlığa ve hatta savaşlara son vermek için gerekli iletişim ağlarına ve ulaşım sistemlerine sahiptiler. Küresel imparatorluk ise cumhuriyetin can düşmanıydı. Bencil, çıkarcı, açgözlü ve maddiyatçı, merkantilist. 1. Ülkenin rifahını sahip olduğu altın, gümüş vesaire değerli madenlere bağlayan, ülkedeki değerli maden yataklarının işletilmesine önem veren ve ihracatı artırıp ithalatı azaltmaya çalışan iktisat öğretisi. Bir sistemdi. Kendisinden önceki imparatorluklar gibi kollarını sadece kaynak biriktirmek, görünen her şeyi toplayıp doymak bilmeyen ağzına tıkmak için açıyordu. Yöneticilerinin daha fazla güç ve zenginlik kazanmaları için gerekli gördüğü her yol kullanıyordu. Tabii bu ayrımı anlamak için çabalarken kendi rolüm hakkında da daha net bir fikir sahibi oldum. Claudine beni uyarmıştı. May'nin önerdiği işi kabul edersem benden beklenenlerin ne olacağını dürüstçe anlatmıştı. Yine de bunun altında yatanları anlamam için Endonezya, Panama, İran ve Kolombiya gibi ülkelerde çalışmam gerekmişti. Ve bir de Paula gibi bir kadının sabrı, sevgisi ve kişisel öyküleri. Amerikan Cumhuriyeti'ne sadıktım ama bu yeni ve ince emperyalizm oyunları ile yapmaya çalıştığımız, Vietnam'da askeri olarak başarmaya çalıştığımızın finansal eşdeğeriydi. Eğer Güneydoğu Asya bize orduların sınırları olduğunu anlattıysa, ekonomistlerin yanıtı daha iyi bir plan yapmak olmuş ve yabancı yardım kuruluşları ile onlara hizmet eden, daha doğrusu onlar tarafından hizmet edilen özel müteahhitler de bu planı uygulamakta ustalaşmışlardı. Gittiğim her ülkede ABD şirketleri için çalışan erkek ve kadınların her ne kadar resmen ET ağının bir parçası olmasalar da komplo teorilerinde öngörülenlerin çok daha zararlı bir şeyin içinde nasıl yer aldıklarını gördüm. Maine'de çalışan birçok mühendis gibi eylemlerinin sonuçlarından habersiz olan bu insanlar şirketleri için ayakkabı ve otomobil parçaları imal eden imalathane ve fabrikaların, yoksulların orta çağdaki derebeylikleri ya da güneydeki plantasyonları anımsatan bir esarete daha da gömmek yerine onlara yardım ettiğine inanıyorlardı. Daha önceki sömürü örneklerinde olduğu gibi modern serfler veya köleler de Avrupa'nın kovuklarında, Afrika ormanlarında ya da Amerika'nın vahşi sınır bölgelerinde yaşayan talihsiz kişilerden daha iyi durumda olduklarına inandırılmışlardı. Maine'de devam etmem veya işi bırakıp gitmem hakkındaki mücadele açık bir meydan savaşı haline gelmişti. Vicdanımın bırakıp gitmek istediği konusunda şüphe yoktu ama iş adamı kimliğim olarak algıladığım o diğer taraf o kadar emin değildi. Bir yandan da kendi imparatorluğum büyümeye devam ediyordu. Çeşitli portföylerimi ve egoma, işçiler, ülkeler ve hisse senetleri ekleyip duruyordum. Paranın ve hayat tarzının baştan çıkarıcılığına ve gücün getirdiği adrenalinle ek olarak sık sık Claudine'in bir kere girersem bir daha asla çıkamayacağıma dair yaptığı uyarıyı hatırlıyordum. Paula bana dudak büktü. O ne bilir ki? Claudine'in birçok şey hakkında haklı olduğunu hatırlattım. O uzun zaman önceydi. Hayatlar değişir. Hem ne fark eder ki? Kendinden memnun değilsin. Claudine veya bir başkası olayları daha da kötüleştirmek için ne yapabilir ki? Bu, Paula'nın sık sık kullandığı bir savdı ve sonunda ben de kabul ettim. Ona ve kendime tüm o para, macera, şan ve şöhretin artık kargaşa, suçluluk duygusu ve stresi değmediğini itiraf ettim. bir main ortağı olarak gittikçe zenginleşiyordum ve biraz daha kalırsam temelli olarak kapına kısılacağımı biliyordum. 12. ayrımın sonu, sayfa 189.